nedir? Kimden bahsedeceğiz? Tabii ki İsa'dan bahsedeceğiz. Eve gittiğiniz zaman bugünkü vaazın konusu neydi dediklerinde her zaman İsa'yı anlattılar diyebilirsiniz. Hep öyle oluyor. Ama anlatmakla bitmiyor. Kutsal Kitap çok fazla mucizelerle dolu. Ve Kutsal Kitap'ta çok fazla anlamlar var. Hem o gün için hem bugün için pek çok anlam barındırıyor. O günkü bir olay bugünkü hayatımıza nasıl yansıyor ve bizlere ne anlatmak istiyor? Çünkü İsa Mesih bunları hava atmak için yapmadı. Etrafı etkilemek için yapmadı. Bütün zamanlar için, bütün çağlar için insanlara örnek olsun ve yol göstersin diye yaptı. Her yaptığı şeyde de çok büyük bir anlam var. Her zaman için bir mesaj var. Şimdi mesela büyük bir mucizeyi biliyoruz. İsa Mesih 5 ekmek ve 2 balıkla 5000 kişiyi doyurdu. Onun akşamına gidelim şimdi ve Matta 14:22'den okumaya başlayalım. Bundan hemen sonra İsa öğrencilerini tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. 5000 kişilik halktan söz ediyor. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. Bu bir hayalet diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek cesur olun benim korkmayın dedi. Petrus buna karşılık ya Rab dedi eğer sen isen buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim. İsa gel dedi. Petrus da tekneden indi suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu. Batmaya başladı. Ya Rab beni kurtar diye bağırdı. Şimdi bu olayı mesela ele alalım istiyorum. İsa neden suyun üstünde yürüdü? Amacı hava atmak mıydı? Bakın ben ne yapıyorum. Türk olsaydı sigara da içerdi yürürken. Yapardı İsa Mesih bu. Niye yürüyordu? Neden? Ne gerek duydu? Bu aslında büyük bir giz. Ve bugün bunu da ele alacağız. Ama bir şey anlatmak istiyordu. Ve onun anlatmak istediği şeyi Petrus anlar gibi oldu. Ve bu mucizenin içinde mucizenin bir parçası oldu. Ama son anda bağı koptu ve battı. Bağı neyle koptu? İsa Mesih'le bağlantısını kopardı. Ve evet, bu ve bunun gibi mucizeler, bugün bunların üzerinden giderek aslında suyun üstünde nasıl yürüneceğini öğrenmeye çalışacağız. Biraz zorlu bir iş, bakarsınız başarırız. Bunların Kutsal Kitap'ta yer almaları sadece o günkü bir olayı aktarmak değil. Dediğimiz gibi çok büyük arka planda başka mesajlar var. Bir şeyler anlatmak istiyor İsa Mesih bize. Orada suyun üstünde yürüyerek evet bakın ben neler yapıyorum siz yapamıyorsunuz ha ha ha suda yürürüm demedi. Bir şey göstermek istiyordu. Tıpkı Matta kitabında devam edelim. Başka bir gün İsa için sıradan bir gün felçli bir adama kalk yürü dedi. Adam yürüdü. Günahlarını da bağışladım git dedi. Tamam çok güzel. Sonra vergici Matta'yı gördü. Ve onun evine gitti. Matta biliyorsunuz vergi toplayan, Romalılar adına vergi toplayan bir adam ve pek sevilen birisi değil. Parası var ama kimse sevmiyor. Çünkü işbirlikçi ve Yahudiler için hain bir adam. Ve onun evine gitmek, onu onurlandırmak pek de normal bir şey değil. Yani insana statü kaybettirecek bir şey. Kötü bir adamın evine giderseniz, onun misafir konuğu olursanız herkes size şüpheyle bakar. Bu da mı onun gibi acaba diye. Ama İsa hiç umursamadı. Yemeğe de oturdu. Birlikte yemek de yediler. Oradaki insanların da kafası karışıyordu, diğerlerinin, Ferisiler vesaire. Bu adam felçliği ayağa kaldırdı, yürüttü. Bu derece yetkin birisi. Ama şimdi gitti bir hainin evinde ve kendini alçalttı orada oturarak. Nasıl adam bu diyorlardı. İsa böyle şeyleri hiç umursamazdı. Orada çıktığında, çıkarken bir adam geldi. Dedi ki, kızım az önce öldü. Elini üzerine koyarsan iyileşecektir. Wow. Bu çok önemli bir şey şimdi. Felçliği yürütmekten daha ileride bir şey var. Ama buraya geleceğiz. Konumuz o değil. İsa Mesih yola çıktı. Gidiyordu. Ölü kızın evine doğru. Ve ne olacağını görmek için öğrencileri ve diğer büyük bir kalabalıkta peşinden geliyordu. Ölüyü diriltecek. Acaba nasıl yapacak, yapabilir mi? Derken Matta 9:20. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden, giysisine bir dokunsam kurtulurum diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce, cesur ol kızım, imanın seni kurtardı dedi ve kadın o anda iyileşti. Şimdi burada İsa Mesih'e kanamalı bir kadının, hasta bir kadının dokunduğunu görüyoruz. Dokunarak iyileşiyor. Kadın orada durmuş, aslında İsa'nın geçişini bekliyordu. Ve kadın hasta olduğu için, o şekilde hasta olduğu için Yahudi şeriatına göre kirli birisi. Hiç kimseye dokunamaz. Dokunduğu kişiyi de kirletirdi. O yüzden insanların arasına karışmak ve onlarla bir arada olmaktan çekiniyordu bu kadın muhtemelen. Ama gene de bekledi, çünkü inanıyordu ki İsa oradan geçerse onun giysisine bile bir kere dokunsam iyileşirim. Bunu bekliyordu. Onun dokunduğu anda İsa Mesih ne oldu, kirlendi mi? Hayır, tam tersine kadın temizlendi ve kurtuldu. Çünkü İsa Mesih'i kirletemezsiniz ama o herkesi ve her şeyi temizler. Hiçbir Yahudi o kadına dokunmayı göze alamazdı belki de. Çünkü kendisi de kirlenmiş olacaktı. Ama İsa buna ses çıkarmadı. Hatta o Yahudilerin gözünde kendisini alçalttı. Kirli bir kadının kendisine dokunmasına izin verdi. Ve onu iyileştirdi. İyileştirdiği gibi günahlarını da bağışladı. Ve onu selametle gönderdi. Kadın İsa Mesih'e iman etti. Ve İsa Mesih şunu söyledi. Git, günahların bağışlandı, imanın seni kurtardı. Çünkü o kadın belki başkalarından çekinerek, belki korkarak orada bekledi. Saatlerce bekledi. O evden çıkmasını, ziyafetten çıkmasını ve İsa Mesih'e bir kere dokunsam kurtulurum diyordu. Bu imanla bekledi ve İsa Mesih ona şunu söyledi. İmanın seni kurtardı. Bu aslında çok önemli ve birkaç kere tekrarlanıyor. İmanın seni kurtardı. İman nasıl kurtarır? Mesela diğer bir kitaba bakalım. Markos. Markos kitabında güzel bir hikaye var. Gene. 10:46. Sonra Eriha'ya geldiler. İsa, öğrencileri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken, Timay oğlu Bartimay adında kör dilenci yol kenarında oturuyordu. İsa Mesih o günlerde popüler bir kişilik. Nereye gitse peşinden büyük bir kalabalık geliyor. Çünkü bir şeyler istiyorlar, bir şeyler bekliyorlar veya bir şeylere şahit oluyorlar. O yüzden çok seviyorlar. İsa Mesih geldiği zaman çok büyük bir eğlence oluyor, çok büyük bir hareketlilik oluyor. Ve Eriha'da da böyle. Herkes peşinde. Büyük bir kalabalıkla birlikte İsa gidiyor. Ama yol kenarında Timay oğlu Bartimay adında kör bir dilenci var. Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca, ey Davutoğlu İsa, halime acı diye bağırmaya başladı. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o, ey Davutoğlu halime acı diyerek daha çok bağırdı. İlginç, onu susturmaya çalışıyorlar ve bu normal yaptıkları, Çünkü biliyorsunuz bizde bir önemli kişi bir yere geleceği zaman, değil mi? Kaldırımlar temizlenir, boyanır. Efendim, orada dilenciler, tinerciler, evsizler varsa onlar toplanır, başka bir yere götürülür ki önemli kişi oraya baktığı zaman bir çirkinlik görmesin, görsel açıdan rahatsız olmasın. Aynı zamanda o semtin, o kasabanın, o şehrin itibarı da olsun. Böyle aramızda çarpık çurpuk insanlar, dilenciler yok. Her gelene geçene sataşıp para ver, para ver diyenler bizde yok. Biz çok zengin ve refah içindeyiz. O mesajı vermek isteriz hala. O günlerde de öyleymiş. Onu susturmaya çalışıyorlar. O daha çok bağırıyor, aralardan sesleniyor. Ve bu kişi de aslında sorunlu bir kişi. Bu bir kör. Bu bedensel eksikliği ve kusuru yüzünden mesela tapınağa alınmayacak bir adam. Çünkü tam bir adam değil, kusurlu bir adam, eksik bir adam ve bu yüzden ikinci sınıf bir adam. Üstelik dilenci ve onu görmek istemiyor kimse. Ama o sesleniyor hala. İsa durdu. "Çağırın onu," dedi. Kör adama seslenerek, "Ne mutlu sana. Kalk, seni çağırıyor," dediler. Adam abasının üstüne atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. İsa, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Kör adam, "Rabbuni, gözlerim görsün," dedi. Rabbuni hem efendim hem de öğretmenim gibi bir anlamı var. Onlar rica ediyor yüksek bir mevkideki kişiden. İsa, "Gidebilirsin, imanın seni kurtardı," dedi. Adam o anda yeniden görmeye başladı ve yol boyunca İsa'nın ardından gitti. Burada da aynı şeyi görüyoruz. İmanıyla kurtuldu. Bu adam İsa Mesih'in kendisini kurtaracağına inanıyordu. Kördü, evet, dilencilik yaparak geçiniyordu. Adam yerine konulmuyordu. Kim bilir ne kadar zamandır kördü. Ama bir şeye iman etmişti. İsa Mesih'e. Onu duymuştu ve oradan geçeceği anı bekliyordu. Ve ne yaparlarsa yapsınlar, onu durdurmaya, susturmaya çalıştıkları zaman durmadı, susmadı ve bağırdı, daha çok bağırdı, daha çok bağırdı ta ki sesini duyurana kadar. Bunu bir tek şeye dayanarak yaptı. İsa Mesih'e iman etmişti. Onun kendisini kurtaracağına imanı tamdı. O yüzden ta ki İsa'nın dikkatini çekene kadar bağırmaya devam etti. Dualarımız böyle olmalı mıdır? Olmalıdır aslında. Rab'den bir şey dilediğiniz zaman ısrar etmelisiniz. Israr edin. Tekrar tekrar söyleyin, hatırlatın. Tanrı'nın çok işi var. Dünyadaki pek çok işe bakıyor. O yüzden arada sizinkine de bakacaktır. Merak etmeyin. Yeter ki bakacağına inanın. Sizle de mutlaka ilgilenecektir. Eğer iman ederseniz, evet, İsa Mesih'in söylediği gibi iman kurtarır. Ve devam ediyoruz. Şifaya ihtiyacı olanlar, yalnız olduğunu düşünenler, çaresiz olduğunu düşünenler, susmayın, bir kenara çekilip kahretmeyin ve mutlaka ama mutlaka bir çıkış yolu olduğunu bilin. O çıkış yolu da belli. 2000 senedir biz ona İsa Mesih diyoruz. O kurtarır. Adı, anlamı budur. Onunla bağımızı iman şeklinde kuruyoruz. Biz iman ediyoruz ve o bizi kurtarıyor. Hepsi bu kadar. Sadece bu kadar. İman ve kurtuluş. İsa Mesih buralarda bunları göstermek istedi. Ve İsa Mesih kendisini alçaltmaktan hiç çekinmez. Çünkü zaten insan bedeninde yeryüzüne geldiğinde kendisini alçalttı. Bizlerden biri oldu. Ve ondan sonra kendisini alçaltmaktan hiç çekinmedi. Kör dilencilerle de konuştu, kötü kadınlarla da konuştu, hastalarla konuştu, toplum dışı olanlar, beğenilmeyenler, sevilmeyenler, itilmişler. İsa Mesih hiçbirini ayırmadı. "Ben yüksek bir sınıfım, ben bilgiliyim, ben kutsal kitap biliyorum. Sizler hiçbir şey bilmiyorsunuz," demedi. Herkesi olduğu gibi kabul etti. Yeter ki hangi sınıftan olursa olsun İsa Mesih'i takip etmeye hazır olsun. Mesela Luka'dayız bu kez. Luka bir Ferisi İsa Mesih'i evine davet ettiğini yazıyor. Ferisi de biliyoruz o Yahudi din bilginleri. Bunlar çok bilgili kişiler ve İsa Mesih'i de her zaman tartıyorlar. Acaba bu adam sahtekar mı? Gerçekten bahsettiği gibi bir kutsal kişi mi? Hatta Tanrı'nın oğlu olduğunu söylüyor bazen. Buna inanamıyorlar. Çünkü Yahudi şeriatine göre bu çok büyük bir suç bunu iddia etmek. Ve İsa Mesih bu davette kabul ediyor. Yani bir hain kabul edilen bir vergicinin evine gittiği gibi bunu da kabul ediyor. Üst sınıftan bir ferisinin evine gitmeye. İsa Mesih için ayrım yok. Ancak burada bir ziyaretçi daha ortaya çıkıyor. O kentte günahkar olarak bilinen bir kadın. O kentte adı iyi bilinmeyen bir kadın. İsa Mesih'i o da ziyarete geliyor. Gelirken de kaymak taşından bir kase içinde en değerli kokuları İsa Mesih'e hediye olarak getiriyor. En değerli yağlar, kokular. Aslında o kadın normalde o eve alınır mıydı? Zannetmiyorum. Çünkü böyle kadınlar gündüzleri kalabalık içinde tanınmazdan gelinir, kimse tanımaz. Ama günahkarlar gece olduğu zaman gene de onu ziyaret etmekten çekinmezler. Gündüz başka, gece başka türlü davranırlar. Ve bu kadın da muhtemelen ev sahibi almak istemeyecekti. Ama belki de kadının anlatacağı çok şey vardı. O yüzden evin içine girdiğini biliyoruz. Ve İsa Mesih'in yanına kadar gitti. Ev sahibi onu kovamadı. Ama kadın İsa Mesih'e gelmek istemişti. Kovulmayı, aşağılanmayı göze almıştı. Dışlanmayı göze almıştı. Kendisine ne gözle bakacaklarını biliyordu. Ama hiç umursamadı. Bütün o kalabalığın içinde o büyük din bilgini Ferisi'nin evinin içine kadar girdi. Ve bu kadın gözyaşlarıyla Mesih'in ayaklarını yıkadı. Saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev sahibi rahatsız olmuştu ama bir şey de diyemiyordu. Fakat şunu yakaladı. Sen Mesih olsan o kadının kim olduğunu bilirdin dedi. Bilirdin ve sana dokunmasına izin vermezdin. O kadının dokunuşu seni kirletir demek istedi. Mesih şöyle cevap verdi Luka 7:45'te. Sen beni öpmedin ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever. Sonra kadına günahların bağışlandı dedi. İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına imanın seni kurtardı. Esenlikle git dedi. İşte bu kadar. Kadına kurtulman için şunu şunu şunu yapman lazım demedi. Şuraya git 5 kere hacca, oraya git 10 kere dua et, kurban kes, adaklara da yıkan, banyo yap, şunu yap, bunu yap değil. Bir tek şey, imanın seni kurtardı dedi. Hepsi o kadar, bitti. İman ettiği için ve İsa'ya geldiği için, her şeyi göze alarak İsa Mesih'in yanına geldiği için, imanıyla, hiç korkmadan, utanmadan, İmanı onu kurtardı. Ve diğerlerinin kafasında da soru işaretleri giderek artıyor. Kim bu adam? Günahları bile bağışlayabiliyor. Bir fahişenin bir ömür boyu birikmiş günahı bir anda bağışlanabilir mi? Eğer İsa Mesih'seniz, evet, git günahın bağışlandı der ve bağışlanmış olur. Bu kadar basit. İsa Mesih kadının kendisine dokunmasına izin verdi. Oradakilerin gözünde çok alçaldı. Ama İsa Mesih alçalırken kadını yükseltti aslında. Bütün bu örneklerde gördüğümüz şey budur. İsa Mesih kendisini alçaltır. Yeter ki ona gelmek isteyin. Ne kadar aşağıda, ne kadar kötü durumda olursanız olun, İsa Mesih size gelir. Ta yanınıza kadar gelecektir ve sizi kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Yeter ki iman tam olsun. Yani imanla onu benimseyelim, kabul edelim. Çünkü meşhur ayet, Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. İsa Mesih bu üç örnekte de şunu söyledi. İmanın seni kurtardı. Yani sizi kurtaracak olan tek şey imandır. Kurtuluş yalnızca imanla olur. İsa Mesih burada hiç kimseden hiçbir şekilde herhangi bir ibadet, herhangi bir işlem, eylem beklemedi. Sadaka verin demedi. Şu kadar dua edin demedi. Şunları şunları yapın demedi. Onlardan hiçbir şey beklemedi. Tek şey karşılıksız olarak kurtuluşu, imanı sayesinde onlara verdi. Çünkü onlarda iman vardı ve İsa ile bir bağ kurmuşlardı. O bağ üzerinden kurtarıldılar. İman yoksa kurtuluş olur mu? Yaptığınız, ettiğiniz işlerle, iyiliklerle, iyi işlerle bir yere varabilir misiniz? Hayır, burada bu yükülerde öyle bir şey anlatılmıyor. Bu insanların hepsinin de geçmişi bilinmiyor ama şu kadarını görebiliyoruz ki hepsi de çok sorunlu ve zor bir hayat yaşamış insanlar. Hepsi karanlıkta kalmış insanlar. Ama İsa Mesih onları bir şekilde kurtardı, temizledi, arıttı. Kendisi onların seviyesine inerek onları kendisiyle benzer kıldı, temizledi. Üzerlerindeki kiri, eksikliği, sakatlığı, hastalığı aldı. Onları temizledi, düze çıkardı imanları sayesinde. İsa Mesih'in işi bu. Yeryüzüne zaten bunun için geldi. Şimdi olayın baş tarafına gidelim mi? Hani Petrus da İsa Mesih'i görmüştü ve onun suyun üzerinde yürüyerek kendisine yaklaştığını fark etti ve kendisi de yapmaya kalktı. İzin ver, yanına geleyim dedi. Mesih de ona gel dedi. Çok güzel. Petrus indi kayıktan ve Mesih'e yaklaştı. Ama ne oldu? Rüzgarın ne kadar güçlü estiğini fark etti. Ve korktu. Ve batmaya başladı. Korku normaldir. Herkes korkabilir. Hepimiz korkabiliriz. Mesih bile Getsemani bahçesindeyken ertesi gün yaşayacaklarını düşünüyordu ve evet, korku içindeydi. Ama kuşku içinde değildi. Bu ikisi çok önemli. Korkabiliriz ama kuşku duymayacağız. Kuşku imanı öldürür, siler. O yüzden iman kuşkudan arınmış olmalıdır. Petrus indi tekneden, yürüyerek İsa Mesih'e yaklaştı, yapabiliyordu. Ama o anda rüzgarı gördü ve yaptığı şeye inanamadı. Bu kadar güçlü rüzgar dedi. Korktu ve kuşkuya düştü. Bu rüzgar beni götürür diye düşündü. Aslında imanını korusaydı batmayacaktı. İsa Mesih'in yanına kadar yürüyerek gelecekti. Aynı İsa Mesih gibi. Ama korktu ve kuşkuya düştü. İşte o kuşku, yani o şüphe, o yapabildiği de İsa'nın yaptırdığına, çünkü orada izin ver, buyruk ver, yanına geleyim senin gibi yürüyerek demişti. İsa gel dedi. Buna rağmen kuşkuya kapıldı. Bu rüzgarda yürüyebilir miyim? Bu rüzgar, bu dalgalar beni götürür dedi ve götürür dediği anda battı. İşte bu iman açısından en fazla sorun yaşadığımız şey bu. Eğer kuşkuya kapılırsak, bu gerçek kurtarıcımı beni gerçekten kurtarabilir mi dediği tamamen doğru mu, yoksa bunda bir takım farklı bir şeyler var mı, acaba o dediği tam olarak bu anlama mı geliyor, ben de bir şeyler yapmalı mıyım, bu tür şeyler, yani kuşku işin içine girdiği zaman giderek bunlar bizi batıracaktır. O anda batmaya başlıyoruz. Kuşkunun gölgesi düştüğü anda ışıkla aramıza bir gölge girmiş oluyor ve ışığın tamamını artık alamıyoruz. İsa Mesih'le olan bağımız orada zayıflıyor. Zayıfladığı zaman da tam olarak batarız. İşte burada Petrus öyle oldu. Petrus battı. Ve İsa'ya seslendi. Tabii ki. İsa, Rab kurtarır. 14'e 31. ayette İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, ey kıt imanlı, neden kuşku duydun dedi. Eğer kuşku duymazsanız eminim suyun üstünde yürürsünüz. İnanmakla olacak bir şey bu, çünkü Mesih bunu söylüyor. Bu ayet bize ne anlatıyor? İsa Mesih denizin üstünde yürürdü çok kolay. İşte böyle böyle şeyler yaptı. Bununla sınırlı değil. İsa Mesih Tanrı'ydı. Zaten %100 insan, %100 Tanrı olduğu için havada da uçardı, suda da yürürdü. Onun için imkansız bir şey yoktu. Ama buradaki önemli olan şey, Petrus'un iman ettiği an İsa Mesih gibi suyun üstünde yürüyebilmesiydi. İmanı varken ve İsa Mesih'le bağı varken suyun üstünde yürümeyi başardı. Batmadı. Tam tersine yürüdü. Ama ne zamanki kuşku duydu, battı ve İsa Mesih bunu anladı. Neden kuşku duydun Petrus dedi. Benden kuşku mu duydun? Ben seni yürütüyorum. Sen yürümüyordun. Sen zaten suyun üstünde yürüyemezsin. Hiçbirimiz yürüyemeyiz. Kendi kabiliyetimizle, kendi imkanlarımızla. Eğer yürüyorsa o İsa Mesih'in ona verdiği fevkaladelik, olağanüstülük sayesindedir. İşte ondan kuşkuya düştü ve battı. Ve gene İsa Mesih tarafından çıkarıldı. Ve şunu da bilelim ki Yuhanna 14'e 12. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Petrus'un suyun üzerinde birkaç adım attığını okuduk. Sonradan battığını okuduk. Neden battığını anladık. Kuşku duyup battı. İsa'ya yaklaşmıştı ama battı kuşku duyduğu için. İmanı zayıfladı, onun için battı. Ve battığı yerden onu yine İsa Mesih çıkardı. Demek ki İsa Mesih'e olan imanımızı sorgulamak bizi batıracaktır. Bu iman sayesinde kurtulacağımıza olan inancımızın zayıflaması bizi batıracaktır. Ancak imanın şöyle bir yönü daha var. Eğer imanınızı koruyorsanız yine de İsa Mesih sizi elinizden tutup oradan çıkarır. Ama kardeşler, kuşku imanı silen şey. Burada İsa bunu anlatmak istiyor. Suyun üzerinde yürümesi ve Petrus'u yürütmesi bu yüzden. Petrus'u bir cambazın yaptığı gibi yürütmedi. Petrus'u bir şey göstermek için çağırdı. İman edersen yanıma kadar gelebilirsin demek için. Yani eninde sonunda bütün iş imana, inanca gelip dayanıyor. Eğer iman ederseniz kurtulacaksınız. Mesih söz verdi. İman eden herkes kurtulacaktır. Yalnızca iman yoluyla, yalnızca İsa Mesih'in sözüyle kurtulacaktır. Çünkü İsa Mesih bunun için söz verdi. Herkese şunu dedi. Git, imanın seni kurtardı. Artık serbestsin. Artık seni özgür kıldım. Bu işte bizim inancımızın en temel noktası. Şimdi sözlerimi bitireceğim ama bir hikayede bir nokta açık kaldı. İsa Mesih ölmüş bir kızı diriltmeye çağırıyorlardı. O hikayenin sonu ne oldu derseniz, evet, kız dirildi. Tabii ki İsa Mesih orada olduğu için dirildi. Çünkü İsa yaşamın ta kendisidir. Hayattır. Hayat geldiği zaman ölüm kaçar. İsa Mesih oraya girdiği zaman ölüm gitti. Çünkü İsa yaşamın, hayatın ta kendisidir. Hayat ondadır. Ve hayat ona olan bağımızdır. Bize hayat veren şey onunla bağ içinde olmamız, onunla birlikte olmamızdır. İsa Mesih'in olduğu yerde ölüm hiç olmadı. Dikkatinizi çektiyse kutsal kitaplarda. Onun gittiği yerde ölüler diriliyordu. Hastalar iyileşiyordu. Çünkü o mutlak iyilik, mutlak güzellik, mutlak sağlık, mutlak Tanrı'ydı. İnsan olarak aramıza geldi, kendisini alçalttı ki bizler yükselelim. Ne mutlu ki ona iman ettik ve onun evlatları olduk, onun ailesi olduk. Şimdi burada bir kez daha onun adını anmış olduk. Tıpkı dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz gibi bugün biz gene İsa Mesih'i konuştuk ve gene konuşacağız. Zamanın sonuna kadar İsa Mesih konuşulacaktır. Daha ki geri gelecek. O zaman daha çok konuşulacak. Ve biz unutmayalım İsa Mesih'i asla ve imanımızı hep sağlam, hep diri tutmaya bakalım. Fırtınalar, rüzgarlar imanımızı sarsmasın. Rüzgar çok güçlü olabilir, dalgalar çok göz korkutucu olabilir. Bununla başa çıkamam, bu beni yener geçer, buna İsa da bir şey yapamaz demeyelim. Böyle dersek batarız. Onun için her zaman ve her zaman ve her zaman her durumda İsa Mesih'i bizi kurtaracağına tam olarak iman edelim ve imanımızı koruyalım. Ne mutlu.